Ayrım 8, Rüzgar, Kan ve Kelebek, Ayşe Akdeniz, sayfa 89. Rüzgar ürperdi, gözleri büyümüştü, ağzı açık kaldı, kulaklarına inanamıyordu ve ne diyeceğini bilemediğinden sesini çıkaramadı. Komiser bunun böyle olduğunun bilincinde onu hiç zorlamadı. Telefonun öteki ucunda sakin sakin bekliyor, eninde sonunda nasıl olsa bir şeyler söyleyeceğini biliyordu. Nevzat bir süre daha bekledi. Nihayet ahizeden derin bir nefes sesi duydu ve içinden bingo diye geçirdi. Bu derin nefesi kesin bir çözülme izleyecekti. Telefonun diğer ucunda Rüzgar yüksek sesle ancak aman Allah'ım diyebildi. Komiser kadının içinde bulunduğu durumu anlayışla karşılıyor ama sorması gereken yığınla soru olduğunu da biliyordu. En iyisi konuya sakin sakin girmekti. Yumuşak bir sesle, ''Rüzgar Hanım, şokunuzu anlıyorum fakat görüşmemiz gerekiyor.'' dedi. Rüzgar olayların içine tahmininin çok ötesinde girdiğini anlamıştı. El Hayati ailesi fertleriyle yakınlığını, komiser Nevzat dahil bütün emniyet birimleri biliyor olmalıydı. Başına ne iş sardıklarını tam olarak kavramış değildi ama yanıtlarına dikkat etmeli ve yanlış anlaşılmaya meydan vermemeliydi. Komiser Nevzat metal çerçeveli yakın gözlüğünü öteki eliyle çıkarıp masanın üstüne bıraktı. Bu kadından alabileceği en ufak bir bilgi bile bu cinayetlerin çözümünde çok önemli bir rol oynayabilirdi. Hiçbir kelime atlamaya gelmezdi. Koltuğunda geriye doğru kaykıldı. Anladığım kadarıyla Ahmet el-Hayati meslektaşını sizinle aynı bölgelerde kazılar da yapmış. Yani beraber. Sizi bu konuyla rahatsız etmek istemem ama... Sinirlenen Rüzgar zaten rahatsız olduğunu belirten bir vurguyla ''Ama ne?'' dedi. Komiser Nevzat sorusunun yanıtını pekala biliyordu. Rüzgar da onun bildiğini biliyordu ama yine de ilk adımı komiser atmalıydı. Nevzat fazla beklemedi. ''Bu bizi ilgilendirmese de işin içine cinayet girdiği için ilgilenmek zorunda kalıyoruz. Yapılan araştırmalarda sizin isminize iki yerde rastladık. Ahmet'le beraber çalışmış olduğunuz ve bir de...'' Bir an bekleyip sesinin tonunu alçaltarak, ''Bir de Ahmet'in kardeşi Usame el-Hayati ile geçmişteki yakın ilişkiniz.'' diye ekledi. Rüzgar'ın ağzı şaşkınlıktan bir kez daha açıldı, öfkelendi. Komiser Nevzat'ın cüretine önce inanamadı ama adamın dediği gibi işin ucunda iki ceset vardı. Bu polis nasıl bir bağlantı kurmaya çalışıyordu ve konuşmanın sonu nereye varacaktı? Biraz sertçe bu konuların cinayetle ne alakası ya da ne gibi bir balans var anlayamadım dedi. Kurt polis sükunetini bozmadı. Kadının olayların etkisinden henüz kurtulamadığı, kendisine karşı takındığı tavırdan belliydi ama bu da normaldi. Bir süre önce evliliğin eşiğinden döndüğü, Karun kadar zengin ve soylu adamın kardeşi henüz bilinmeyen bir nedenle öldürülmüştü. Komiser Nevzat kim olsa böyle yapar diye düşündü. Gerçi cinayetlerde Rüzgar'ın parmağının olabileceği kuşkusunu aklından geçirmemiş de değildi. Rüzgar kafasını hala toplayamadığından olaylar arasında herhangi bir bağlantı kuramıyordu. Ahmet'in da bulunduğu kazılara katıldığı doğruydu ama o kazılarda kendisi dışında başka arkeologlar da vardı. Ayrıca Ahmet'in ailesinin yanında birkaç gün misafir kalmıştı. Ahmet'i elbette çok iyi tanıyordu. Ama bu cinayetle ilgili herhangi bir kanıt olamazdı. Ortada sadece bazı talihsiz tesadüfler vardı. Mısır'da Ahmet'le Nil'e yakın bir kazı bölgesinde beraber çalışmışlardı. O günlerin birinde akşam karanlığına rağmen hava bir türlü serinlememişti. Bütün ekip söz birliği edip gecenin bir vakti hafta sonları kaldıkları otelin havuzuna gitmişti. Havuzun bir ucundan girmiş, diğer ucuna kadar dipten yüzmüştü Rüzgar. Başını dışarı çıkardığında Ahmet'in oturduğu masaya yaklaşan genç ve yakışıklı bir adam dikkatini çekmişti. Adam Ahmet'in yakın bir tanıdığı olmalıydı ki sarılıp öpüşmüşler, sonra da serbestçe yan yana oturmuş koyu bir sohbete dalmışlardı. Genç adam hem Ahmet'le konuşuyor hem de havuzda bir ileri bir geri yüzen Rüzgar'ı izliyordu. Rüzgar izlendiğini fark edince onu etkilemek isteğiyle daha seksi ve güzel yüzmeye başladı. Bir ara suya sırt üstü yatıp kollarını iki yana açarak gökyüzündeki yıldızları izlemeye koyuldu. Kayan bir yıldızı genç adamın gelişine yordu. Adam onunla tanışmaya can atan Rüzgar'ın havuzdan çıkmasına fırsat kalmadan Ahmet'in yanından kalkıp otelin içine yürüyerek gözden kayboldu. Çok geçmeden de üzerinde bir şort mayoyla geri döndü. Rüzgar suyun içinde bir yunus gibi sakin sakin süzülürken, genç adam suya balıklama dalıp ışıkları kapatılmış havuzun içinde bir süre kayboldu. Gözlerini adamın suya daldığı noktadan ayıramayan rüzgar, suyun aniden önünde yarılmasıyla küçük bir çığlık attı. Karşısındaki yüz gazetelerden tanıdığı birine aitti. Gece karanlığında bronz teni düzgün beyaz dişlerini daha da belirginleştiriyordu. Alnına dökülen bukle bukle saçlar ve ıslak kirpiklerinin arasından bakan pırıl pırıl bir çift samimi gözle karşı karşıyaydı. Ahmet bulunduğu yerden seslendi. Rüzgar, tanıştırayım. Bu bey fırlama kardeşim Usame olur. Usame genizden gelen bir ses ve mükemmel bir İngilizce ile neredeyse aynı anda memnun oldum tanıştığımıza dedi. Rüzgar başını şaşkınlıkla önce Ahmet'e sonra da Usame'ye çevirip gülümseyerek ben de memnun oldum dedi. Ahmet'in bir kardeşi olduğunu bilmiyordum, hiç bahsetmedi. Usame, beni kaçırmasınlar diye kimseye söylememesini tembih ediyorum. Özellikle kadınlara tabii dedi. Dalga geçtiğini vurgulayan bir gülümseme ve göz kırpışıyla. Esprili bir adamdı. Ciddi çalışmaların içine gömülmüş olan Rüzgar uzun zamandır böyle şakacı biriyle karşılaşmamıştı. Usame başını suyun içine daldırıp çıkardıktan sonra genç kadına biraz daha yaklaşıp ''Ama sizin gibi harikulade bir çalışma arkadaşı olduğunu bilseydim benden bahsetmesini söyler ve daha önce gelirdim.'' dedi. ''Demek öyle. Geç kalmış sayılmazsınız. Zaten biz de geleli fazla olmadı. Daha bir sürede bu kızılda çalışacağız.'' ''Desenize, Nil Nehri kıyılarındaki en güzel restoranların yerlerini tek tek öğrenmek zorunda kalacağım.''
''Neden? Kilonuza bakılırsa yemeğe çok düşkün biri gibi görünmüyorsunuz.''
Kendim için değil, sizi yemeğe götüreceğim gecelerden bahsediyorum. Rüzgar güldü, gülerken su yutmamak için başını havaya doğru kaldırdı.
Sizinle yemeğe gideceğimi nereden biliyorsunuz? Ahmet'in kardeşi olduğunuz için mi?
Tabii ki hayır, çok iyi huylu oldum ve beni çok yakışıklı bulduğunuz için.
Rüzgar şaşkınlıkla Usame'ye baktı, gözlerini açıp inanmıyorum. Ne kadar da kendinizden eminsiniz dedi, ya gelmezsem?
Ayaklarınıza kapanır yalvarırım, bıktırıncaya kadar yalvarırsam pes eder gelirsiniz.
Rüzgar kahkahayı bastı. Ahmet havuzun dışında elinde buzlu sodası gülümseyerek onları izliyor, bir yandan da cep telefonundan birisiyle konuşuyordu.
Usame bir kadını nasıl etkileyeceğini iyi biliyordu. Çok yakışıklı olduğunun da farkındaydı. Rüzgar ondan daha ilk dakikalarda hoşlandı ve aralarında hızla gelişen bir aşk hikayesi başladı. Ahmet İç Anadolu'da yeni bir projeyi başlatmak için Mısır'dan ayrıldıktan sonra da Usame kazı bitene kadar haftalar boyunca Rüzgar'ın yanına gelip gitmişti. Nil Nehri boyunca beraber gezmiş, eski kral mezarlarını birlikte inceleyip tartışmış ve Nil'in üstünde süzülen muhteşem teknelerde olağanüstü gün batımlarından sabahlara kadar çılgınlar gibi sevişmişlerdi. Usame Beyrut Amerikan Koleji'nde başladığı öğrenimini ağabeyi Ahmet gibi İskoçya'da tamamlamıştı. Rüzgar'ın da farklı yıllarda aynı üniversitede okumuş olması ikisini birbirine daha da yaklaştırmıştı. Dünyayı gezmiş, yakışıklı, kültürlü, modern düşünceli bir erkekti ve bu özellikleriyle birçok batılıyı cebinden çıkarırdı. Üstelik babası Musa el-Hayati de prens soyuna mensuptu. Rüzgar Usame'ye önce aşık olmuştu ama bu aşk zamanla yerini sevgiye bırakınca daha mantıklı düşünmeye karar vermişti. Beyrut'a yerleşip orada yaşama zorunluluğunu göze alamayacağını biliyordu. Mısır'da yaşadıkları haftaların büyüsüne kapılıp evlenirse sonradan pişmanlık duyup duymayacağından emin olamıyordu. Bildiği tek şey Usame'nin kendisini çok sevdiğiydi. O da Usame'yi beğenmesine beğeniyor, sevmesine seviyordu. Ama kafasında bir sürü soru işareti vardı. Mısır'daki çalışmalarını tamamlayıp Ege'deki kazıya katıldıktan sonra Usame ile görüşmeleri seyrekleşti. Bu zorunlu ayrılık Rüzgar'ın daha sağlıklı düşünmesine yardımcı olacak, onu bir karar noktasına getirecekti. Nitekim o an gelmekte gecikmedi. Sıcak bir öğle vakti yakıcı güneşin altında beliren bir silüet farkına varmadan sorularını yanıtlamasını sağladı. Kısa süre önce verdiği ayrılma kararı kesinlik kazandı. Bir başka erkek Rüzgar'ın o sıradaki karmaşık ruh dünyasına güneş gibi doğmuştu.
Usame'nin üstünlüğüyle karşılaştırılacak gibi biri değildi elbette. Ama Rüzgar'a karanlık bir gecenin derinliklerini aydınlatan kutup yıldızı gibi parlak görülmüştü. Kim olduğunu, adını, ne iş yaptığını bile bilmediği bir erkeğin Usame'ye rağmen kalbini yerinden oynatabilmesi, Rüzgar'ın evliliğe henüz hazır olmadığının kanıtıydı. O kazı yerinde çok kısa bir süre gördüğü adam Zeyyat'tı. Rüzgar Usame ile ilişkisini bir süre daha devam ettirdiyse de sonunda ona İstanbul'a yerleşeceğini söyledi. Usame Rüzgar'a aşıktı ama karakter olarak ısrarcı bir erkek değildi. Onu özgür bırakacaktı. Nasıl olsa İstanbul'a sürekli gidip gelerek Rüzgar'ı görebileceğini düşünüyordu. Ve bunu çok kısa aralıklarla birkaç kez yaptı da. Rüzgar bir süre sonra haksız duruma düşmemek için bir müddet birbirlerinden uzak durmalarının daha iyi olacağını söylediğinde ise bunu gurur meselesi yaptı. O günden beridir de ortalıkta görünmüyordu.
Rüzgar Hanım, iyi misiniz?
Telefonun ucunda Komiser Nevzat kim bilir kaçıncı defadır aynı soruyu soruyordu. Birden kendisine gelen Rüzgar, ha evet neden sordunuz dedi.
Daldınız mı, sustunuz da.
Pardon, cinayetlerin ipuçlarından bahsediyordum. Yavaş yavaş her şeyin aydınlanacağını umuyoruz. Sizin de bize bu konuda yardımcı olabileceğinizi düşünüyoruz diyordum. Nasıl yardım edebilirim ki? Benim bu konuyla hiçbir bağlantım yok.
Ahmet el-Hayati'yi tanıyor olmanız ya da öldürüldüğü gece onunla aynı mekanda bulunmanız olağanüstü bir tesadüf Rüzgar Hanım, öyle değil mi?
Nasıl yani? Ne demek istediğinizi açıklar mısınız? Bir tesadüf dışında benimle ne ilgisi olabilir ki? Ahmet'i uzun süredir görmedim. Hatta geçtiğimiz gece de görmedim. Belki ben geldiğimde o çıkmıştı. Komiser Nevzat hiç gereği yok. Yani mesleğinden gelen bir alışkanlıkla, fakat sevgilisini barda gördünüz, hatta satan elbisesini çok beğendiniz, hatırladınız mı? Diye şüpheli şüpheli sordu.
Evet, bu doğru ama Ahmet'i görmedim. Biliyorum, bunun hiçbir açıklaması yok ama gerçek bu. Kadıncağızı barda otururken gördüğümü anımsıyorum, fazla değil. Belki 5, belki bilemediniz 6-7 dakika kadar. Belki Ahmet dışarıdaydı, bilemiyorum. İkisini yan yana görmedim. Hem
ne?
Ahmet'i görseydim hiç unutur muydum? Karşılaşmış olsak konuşurduk, yani sohbet ederdik. Kendisiyle dargın değildim. Doğrusunu isterseniz soruş tarzınız çok tuhaf. Sanki görmüşüm de size yalan söylüyormuş gibi bir imada bulunuyorsunuz.
Yanılıyorsunuz. Sadece Ahmet'i en son ne zaman gördüğünüzü bilmek istiyorum.
Rüzgar birkaç saniye sustu, sonra aynı kazılarda çalışmış iki yakın dosttuk. Beyrut'a gittiğimde evlerinde misafir kaldım kardeşinin davetlisi olarak. Sanırım en son Atina'da kahve içtik. Daha sonra araştırmalarla ilgili birkaç telefon görüşmesi yapmış olabiliriz. Bir daha onunla bir irtibatım olmadı diye açıkladı. Komiser Nevzat dudaklarını aşağıya kıvırdı, yüzünü eliyle ovaladı. Demek öyle, anlıyorum dedi düşünceli bir ifadeyle.
Rüzgar, Ahmet'i görmemiş olmamdan dolayı sanki beni suçlar gibisiniz dedi endişeyle.
Hayır, yine yanılıyorsunuz. Yani sizi zor durumda bırakmak istediğim kanısındasınız. Yanlış düşünüyorsunuz. Ben sadece sizin bize yardımcı olabileceğinizi düşünüyorum ama nasıl olacağı konusunda belki bizim sizi yönlendirmemiz gerekiyor.
Siz?
Biz, emniyet teşkilatı tabii ki. Rüzgar Hanım, Ahmet'in yanındaki kadını Pirayi'yi tanıyor muydunuz?
Pirayi diye birini tanıdığımı anımsamıyorum. Yani ne o gece ne de daha önce. Ben Pirayi'yi gördüğümde yalnız başına oturuyor olması neyi açıklar? Zaten toplam 3-5 dakika gördüm.
Piraye barda otururken Ahmet'in orada olmaması biraz tuhaf değil mi?
Bu soruya nasıl yorumlamamı bekliyorsunuz pek anlayamadım. Tuhaf olsa ne fark eder, olmasa ne fark eder? Belki Ahmet sigara için dışarı çıkmıştı, ben nereden bileyim? Bilmiyorum. Belki Ahmet da Piraye ile beraber oturuyordu da ben henüz gelmemiştim. Yahut Ahmet tuvaletteydi veya dışarıda biriyle görüşüyordu. Benim yorumlarım neyi değiştirir?
Komiser Nevzat soğukkanlılıkla Ahmet sigara kullanmıyordu. Fakat alkol aldığını biliyoruz dedi.
Rüzgar farkında olmadan başını sağ omzuna indirdi.
Allah'a sen, bunların benimle ne alakası var Nevzat Bey? Oradaki dakikalar süren boşluk için nedenler düşünüp size yardımcı olmaya çalışıyorum. Neticede Ahmet'i olay gecesinde görmediğimi söylüyorum dedi.
Komiser, cinayetlerin her ikisi de rıhtımda işlendi. Bu da onların içeride olduğunu bilen ve sürekli ne yaptıklarını izleyen birileri tarafından öldürüldüklerini gösteriyor. Rıhtımda önce Ahmet'i vurmuşlar, sonra da terasın yakınında Pira'ya bıçaklanmış. Kadın güç bela barın pistine kadar ulaşabilmiş dedi.
Rüzgar komiser Nevzat'ı dikkatle dinledikten sonra söylediğinize göre cinayetlerin her ikisi de rıhtımda ya da deniz tarafında bir yerlerde işlendi. Demek ki onlar bir şekilde dışarı çıktılar. Ne zaman çıktılar, ne zaman buluştular, ne yaptılar nasıl bilebilirim? Bilmek zorunda olduğumu da sanmıyorum. Bana bu kadar detaylı sorular sormanıza gelince anlam veremediğimi kesinlikle eklemek zorundayım dedi.
Ben de size kaçıncı defadır ve kesinlikle herhangi bir şey ima etmediğimi söylüyorum. Neden yanlış anlamaya çalışıp benim için işi zorlaştırıyorsunuz? Beni iyi dinleyin. Bana yardımcı olabileceğinizi düşünüyorum. Bunu da emniyetin soğuk duvarları arasında değil, evinizin rahat sıcak ortamında telefonla yapmayı tercih edeceğinizi sanmıştım. Yoksa yanlış mı düşünüyorum? Daha baştan buraya gelmeyi mi tercih ederdiniz?
Komiser Nevzat'ın sesindeki nazik vurgulamaya bakılırsa gerçekten de anlayışlı olmaya çalışıyordu. Bunu fark edince özür dilerim dedi Rüzgar, hala kendime gelemedim. Bana karşı ne kadar anlayışlı olduğunuzu göremiyorum. Nasıl yardımcı olabilirim bilemiyorum. Kızgınım, her şeye o kadar kızgınım ki.
Ahmet'le beraber çalıştığınız dönemde en azından onun dostları düşmanları hakkında bir fikir sahibi olmuşsunuzdur.
Nevzat Bey, yakınlık derecem ne olursa olsun ben yapı olarak insanların özel hayatlarına pek karışmam. Ahmet'in ne dostları ne de düşmanları hakkında bilgim var. Ahmet'le aynı kazılarda bulunduğumuzda sadece beraber çalışıyorduk. Çalışmalar sırasında arkeologlar dış dünyayla çok fazla ilişki kurmaz ve genel geçer yargının tersine arkeologların ilişkileri çoğu kez kazı çerçevesinde kalır.
Yine de en yakınlarını iyi tanıyordunuz.
Yakınları?
Evet, ailesi mesela.
Beni bu derece yakın takibe aldığınıza göre kısa bir süre içinde sözü mutlaka Usame'ye getireceksiniz. Ama siz bana arkeolog meslektaşım Ahmet'le yakınlığımızı sordunuz ve size Ahmet'le kazı dışında fazla bir samimiyetimiz olmadığını anlattım. Usame'nin olmadığı zamanlarda iş dışında hiçbir sohbetimiz olmazdı. Esas yakınlığımın Ahmet'in kardeşi Usame ile olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Bunu zaten biliyorsunuz, öyle değil mi?
Namı diğer Q.
Evet, Q. Mısır'da yaptığımız bir kazı sırasında Ahmet'i ziyarete gelmişti. Yani tesadüfen tanıştık. Ağabeyiyle görüşmesi gereken önemli bir ailevi konu için Beyrut'tan gelmişti. Sanırım detayları anlatmama gerek yok. Aramızda yakın bir dostluk başladı, bir süre sonra da bitti. El Hayati ailesiyle ilişkilerim sakin ama hızlı başladı ve öyle de bitti. Bilmem anlatabiliyor muyum?
Rüzgar Hanım, anlıyorum, anlamasına da aydınlatılması gereken konuların çok fazla olmasından dolayı sizi buraya davet etmek zorundayım. Bilmem ben de size anlatabiliyor muyum?
Telefonda devam edemeyeceğimizi mi söylemek istiyorsunuz?
Makineye konuşmanın zor olduğunu kabul edersiniz. Sizden emniyete kadar gelmenizi rica ediyorum. Epey faydanız olacak sanıyorum. Bu konuyla ilgili daha detaylı konuşmamız gerekiyor. Sizi evinizden aldırayım mı? Yoksa...
Bu bir emir mi? Yoksa ne? Mecburiyet mi demek istediniz Komiser Nevzat Bey?
Komiser kendisinden beklenmedik bir kahkaha koyuverdi. Hay Allah! Meslek hayatımda sizin kadar cüretkar birine gerçekten hiç rastlamadım.
Demek ki her şeyin bir ilki oluyor.
Sınırı da tabii ki değil mi dedi Nevzat çıkışır gibi.
Netice olarak gelmek zorunda olduğumu söylüyorsunuz.
Zorunluluk olur mu? Rica ediyorum. Bu olaylar sizi bir aydı yordu. Öyle bir niyetim olsa bir saattir telefonda mı konuşuyor olurduk?
Rüzgar alaycı bir sesle, öyle mi? Oysa ben bu konuşmalarımızın alıştırma turları olduğunu sanıyordum dedi. Neyse, o kadar yorgunum ki sanırım ne dediğimi bilmiyorum. Kabalıklarımdan dolayı beni hala tutuklamamış olmanız şayan hayret zaten diye bitirdi sözünü.
Nevzat sesini biraz yumuşattı. Sizi gözaltına almak ya da tutuklamak gibi bir niyetim olsaydı kitabına göre hareket edip bunu şimdiye kadar çoktan yapmış olurdum.
Galiba sizi anlıyorum. Daha doğrusu anlamaya çalışıyorum. Peki, akşamüstü gelebilirim. Beni aldırmanıza gerek yok. Taksiyle gelebilirim. Yanlış anlamayın. Ev sahiben polis arabasını görünce endişelenebilir.
Rüzgar Hanım, sivil arabayla aldırabilirim sizi. O zaman hiç kimse üzülüp sıkılmaz. Kapınızın önünde dolaşan devriye arabası sizi getirir.
Kapının önünde mi? Aman Allah'ım, benimle ilgili bir şüpheniz mi var yoksa?
Hayır, kolomboluk yaptığımı sanmayın ama sizinle ilgili şüphelerim değil, endişelerim var.
Nasıl?
Ahmet'le meslektaş olmanız kafamı bulandırıyor.
Bunda kafa bulandıracak ne var? Çok ender rastlanan bir meslek değil ki bu.
Bunları emniyete geldiğinizde görüşürüz. 2 saat sonra hazır olur musunuz?
Olurum. Peki neden endişe duyuyorsunuz?
Merak etmeyin, gelince daha detaylı konuşuruz. Hazır oldunuz da kapıdaki sivil ekip sizi buraya getirir.
Anladım, pekala. O halde 2 saate kadar görüşürüz diyerek telefonu kapattı Rüzgar.
Eli hala ahizede, derin bir soluk alıp tekrar geçmişe, Usame ile ilişkisinin olduğu döneme döndü. Onun yakışıklı yüzü gözünün önüne geldi. Geçmişte kalan kısa beraberliklerini hatırlayınca daldı. Ahmet artık yaşamıyordu. Bu acı haber Usame'ye ulaşmış mıydı, ya babası Musa'ya? Telefon numarası bir yerlerde yazılı olmalıydı Usame'nin. Muhtemelen eski telefon defterinde vardı. Duvardaki kütüphaneye uzandı, kitapların arasına sıkışıp kalmış bir takım telefon defterlerinin içinden kırmızı olanını çıkardı ve E harfinin olduğu sayfayı açtı. Baştan aşağı aramasına karşın El Hayati soyadını kayıtlarında bulamadı. Defteri tekrar aldığı yere yerleştirdi. Kendi kendisine numarası olması lazım, bundan eminim dedi. Konuşa konuşa kolunu siyah kaplı defteri uzattı, çekip çıkardı. Masanın üzerine koyup karıştırmaya başladı. Yine E harfini açtı. El Hayati ismini kaydetmemiş olduğunu fark etti. Ama bir şey anımsar gibi olup hızla Q harfini atladı. Q, Usame El Hayati ismini sayfanın ortalarında buldu. Yanına alınmış kısa kısa notlar vardı. Bunları bir kazı sırasında Ahmet'in hediye ettiği bir dolma kalemle yazmıştı. Adresler, telefon numaraları ve bunların kimlere ait olduklarına dair notlar. Yanına küçük küçük yazdığı numaralara baktı ve Usame'nin cep telefonunun numarasını buldu. Onunla yaptıkları uzun sıcak sohbetleri anımsayan Rüzgar, içine yayılan tatlı bir heyecanla telefona sarılıp tuşlara bastı. Usame'nin telefonu bir süre çaldı, önce yanıt alamadı. Aradan birkaç dakika geçince tekrar denedi. Karşıdan bir ses geldi. Fakat Arapça konuşan bu ses Usame'ye ait değildi. Rüzgar Arapçasının köreldiğini bildiğinden karşısındakinin kendisini anlayacağı ümidiyle İngilizce konuşmaya başladı. Usame'yi sorunca telefona cevap veren kişinin onu çağıracağını umuyordu. Ama öyle olmadı. Karşısındaki adam ağır bir aksan ve bozuk bir dille Usame'nin cevap vermek için müsait olmadığını bildirdi. Bunun üzerine Rüzgar tanımadığı bu sese kendi telefon numarasını bıraktı. Çok önemli olduğunu ve Usame'nin kendisini mutlaka aramasını söyledi. Telefonu kapatmadan önce merakını yenmek için "Pardon ama bu numara Usame El Hayati'nin değil mi?" diye sormadan da edemedi.
"Evet," dedi karşısındaki ses.
"Siz kimsiniz?"
"Korumasıyım."
Adamın sesindeki sertlik Rüzgar'ın yanaklarının kıpkırmızı kesilmesine neden oldu. Telefondaki adamın kim olduğunu merak ettiği için kendisine kızdı. Usame'nin notunu alır almaz kendisini aramasını beklemekten başka çaresi yoktu. 8. Ayrımın Sonu. Sayfa 100.